bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Profesör Pertev Naili Boratav 1. Kaset 1. Yüz Gerçek Yayın Evi 9. Baskı 1999 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Pertev Boratav 1907'de Gümülcine'nin Darıdere ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini İstanbul, Arapsun, Gülşehri, Develi ve Mudurnu'da 1912-1919. Orta öğrenimini İstanbul'da Kumkapı Fransız Koleji'nde 1919-1924, Gelenbevi ve İstanbul Liselerinde 1924-1927. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde ve Yüksek Öğretmen Okulu'nda 1927-1930 yaptı. 1931 ve 1932'de Edebiyat Fakültesi'nde asistan olarak 1932-1936 arasında Konya Lisesi'nde ve Erkek Öğretmen Okulu'nda Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak görevlendirildi. 1936-1937'de bir yıl Almanya'da devlet bursu ile kaldı. 1937-1938'de bir yıl Mülkiye Okulu'nda kütüphane memurluğu yaptı. 1938'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Türk Halk Edebiyatı doçenti olarak atandı. 1946'da aynı fakültede Türk Folkloru Profesörü oldu ve 1948'e kadar bu görevde kaldı. 1948 ile 1952 arasında ABD Stanford Üniversitesi'nde Hoover Kütüphanesi'nin Türkiye bölümünün kuruluşunu Türkiye'den yönetti. 1952'de Fransa'ya gitti. 1952'den 1974 sonuna kadar Centre National de la Recherche Scientifique'de araştırma uzmanı olarak çalışmalarını, 1976'ya kadar da École Pratique des Hautes Études'de Türk folkloru seminerlerini sürdürdü. 16 Mart 1998'de kaybettiğimiz değerli bilim adamı, büyük insan Pertev Naili Boratav'ın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Giriş Halk Bilimi. Soru 1. Halk bilimi nedir ve başka hangi deyimlerle adlandırılmıştır? Halk bilimi, Türk halk bilimi içine Türk halk edebiyatını da alan bir bütün olarak düşünülmüş ve kitabın giriş bölümü ona göre yazılmıştır. Türk halk biliminin halk edebiyatını aşan öteki konuları ikinci bir ciltte incelenmiştir. P.N. Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, G.Y. Oldukça genç bir bilimdir. Batı ülkelerinde 1846'dan bu yana İngilizce folk, eşittir halk ve lore, eşittir bilim kelimelerinden meydana gelmiş olan folklor deyimiyle o tarihten önce bir bilim konusu sayılmayan ya da başka bilimlerin alanı içinde kalan bir takım olguları kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak tanınmaya başladı. Yurdumuzda bu bilimin adı ilk olarak 1913'te Rıza Tevfik'in Peyam gazetesinin edebi ilavesinde sayı 20 Şubat 1913 yayınlandığı folklor başlıklı yazıda anıldı. Daha sonraları bu bilim için çeşitli adlar öne sürülecektir. Halkıyat, Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 1923 Saadettin Nüset ve M. Ferit. Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsiyatı, Konya 1926. Halk Bilgisi 1927'de kurulan Halk Bilgisi Derneği'nce ve onun yayın organlarında. Halk Bilgisi Mecmuası, Ankara 1928. Halk Bilgisi Haberleri, İstanbul 1929. Etnografya, Türk Tarih, Antropologya ve Etnografya Dergisi, Ankara 1933. Türk Etnografya Dergisi, Ankara 1956. Budun Bilgisi, Hamit Zübeyir Koşay. Ankara Budun Bilgisi, Ankara 1935. Folklor P.N. Boratav. Folklor ve Edebiyat 1, İstanbul 1939. Aynı yazar Folklor ve Edebiyat 2, Ankara 1954. A.Y. Halk Edebiyatı Dersleri 1. Ankara 1943-1932 ile 1950 arasında yurdun çeşitli bölgelerindeki halk evlerinin dergi ve kitap yayınları ile Folklor Postası İstanbul 1944-1945, Türk Folklor Araştırmaları İstanbul 1949'dan beri ve başkaca özel kitap yayınlarında. Halk biliminin alanına giren konular bu kitabın bölümlerinde sıralanacak ve onlarla ilgili sorular incelenecektir. Şu giriş bölümünde genel olarak halk bilimini konuları ve yöntemleri bakımından tanımlayıp onun başka bilimlerle olan ilişkilerini belirtmekle yetineceğiz. Halk bilimi birçok bilimlerin kavşak yerinde bulunan ya da onlarla birçok konuları ortaklaşa paylaşan bir bilimdir. Ruh bilim, dil bilim, toplum bilim, arkeoloji ve prehistuar, genel olarak tarih, özel olarak da din, edebiyat ve sanat tarihleri. Toplumluk ve insanlık bilimlerin dışında da hekimlik, bitkiler bilimi, hayvanlar bilimi, uzaktan yakından halk bilimiyle ilişkileri olan bilimlerdir. Soru 2. Halk biliminin budun, bilim, etnoloji ile ilişkileri nasıldır? Çağımızda ayrı ayrı bilimler her ülke içinde ve milletler arası ölçüde işbirliği kolaylaştırmak için örgütlenmeye doğru gidiyorlar. Bu amaçla meydana gelen kümeleşmelerde halk bilimi antropoloji, etnoloji bilimleri arasında yer alıyor. Bu küme içinde de etnoloji bölümüne giriyor. Yakın bir zamana kadar etnoloji deyimiyle Batı uygarlığının endüstri çağının sonucu olan belli bir ekonomi düzenine, bir yaşam ve kültür seviyesine erişmiş ülkelerin dışında kalan sömürge ya da yarı sömürge, şimdiki deyimiyle az gelişmiş ülkelerdeki insan topluluklarının çeşitli yaşam şartlarını, üretim ve tüketim araçlarını, törelerini bir bütün olarak ya da ayrı ayrı inceleyen bilim anlaşılırdı. Folklor sözüyle de kimi yerlerde etnografya kelimesiyle Batı uygarlığı içinde bulunan ülkeler toplumlarının türlü yaşam görüntülerinde, edebiyat ve sanat yaratmalarında, endüstri çağından önceki dönemlerde kalıntıları, eşittir gelenekleri inceleyen bilim gösterilirdi. Çağımızın bilim adamları uygarlık kavramı ile batılı milletlere bir üstünlük tanımı anlamına varılmasının bilim tarafsızlığı ve nesnelliği, eşittir objektifliği bakımından doğurabileceği sakıncaları göz önünde tutarak sosyal kurulları konu edinen bir bilimi incelediği toplumların oturdukları yerlere ve yaşama şartlarının görüntülerine göre iki ayrı bilime bölmenin yersiz olduğu kanısına varıyorlar. Bu düşünce ile de geri kalmış milletlerin kültürlerini de endüstri uygarlığına erişmiş ülkelerin eski sosyal düzenlerden artık kalmış geleneklerini de aynı bir bilimin, etnolojinin konusu olarak göstermeyi yeğliyorlar. Örneğin 1960'ta Paris'te toplanan Antropoloji ve Etnoloji Bilimleri Kongresi'nde etnoloji kümesinin bildirileri şu 11 bölüme ayrılmıştı. 1. Genel etnoloji ve yöntem soruları, sosyal yapılar. 2. Arkeoloji ve prehistuar etnolojisi. 3. Teknoloji, maddi ve ekonomik dirim. 4. Bitkiler etnolojisi. 5. Dil etnolojisi. 6. Müzik etnolojisi. 7. Tarihlik etnoloji ve halk gelenekleri. 8. Töreler etnolojisi. 9. Din etnolojisi. 10. Ruh bilimlik etnoloji ve hekimlik. 11. Kültür değişmeleri, uygulamalı etnoloji göçler. Bu bölümlerin hepsinde geri kalmış milletlere, Batı uygarlığına erişmiş, gelişmiş milletlerin yazılı tarihleri olan ve olmayan toplumların kültürleriyle ilgili türlü konular bir arada tartışıldı. Bu konular kümelenmesinde de görüldüğü gibi etnoloji eşittir budun bilim ile halk bilimine konuları olan insan topluluklarını bir ön yargı ya da bir değer yargısı ile birbirinden ayırt etme eğiliminde bir anlam yüklemeden sadece konularındaki özellikleri göz önünde tutmak zorunlu ve bir bilim yöntemi gerekçesiyle aralarındaki ilişkileri tamamıyla başka bir açıdan görerek her birine düşen payı belirtmek en doğru yol olacaktır. Bu görüşe uyarak etnoloji ile halk bilimini ilişkileri içinde şöyle tanımlayabiliriz. A. Etnoloji deyimi belli bir bilim konuları ve yöntemleri birliğini adlandırır. Onun yukarıda örnek olarak verilen 11 bölümdeki konuların hepsine ortak bilim ilkesi, ırk, coğrafya, din, dil öğelerinin belirlendiği kültür birlikleri meydana getiren insan topluluklarının boy, budun, köy ve bölge toplulukları, türlü kurullarını ve yaşam görüntülerini senkronik, eşittir belli bir zaman içinde ve olguları bütünüyle ele alan bir yöntemle incelemektir. B. Ama bu bölümden örneğin tarihlik etnoloji ve halk gelenekleri başlığı altında toplanan konular ancak halk bilimi diye adlandırdığımız bilim dalı içinde etnolojinin genel ortak kurallarından başka halk biliminin kendine özgü yöntemleriyle incelenebilir. Bu konuların başlıca özelliği ise içinde oluştukları toplumluk ortamın kültür ikiliği aşamasında bulunmasıdır. Yüksek sınıfın tekelinde edebiyat, sanat ve benzeri kurullarına paralel olarak halk sanatı, halk edebiyatı ve benzeri, kitap ve okulların öğretileri olan din kurullarının yanında, kimi onlarla çelişki halinde inanışlar, devletin yasalarına karşılık geleneklere bağlı töreler, endüstri düzeninin seri halinde üretim ve tüketim araçlarına karşılık, bölgelere özgü alet, kap, kacak, giyim, kuşam ve benzeri. Bu çeşit toplumların bir özelliği de yazılı tarihleri oluşundan gelir. Bu nedenlerle de onların kültürlerinin incelenmesinde senkronik yöntem yetersiz kalır. Yazılı belgelerden yararlanma araştırmaların diakronik, geçmişteki gelişmeleri izleyen bir yöntemle tamamlanması gerekli olur. Bir bakıma halk bilimcisi araçları daha zengin, başka bir deyimle daha uzmanlaşmış, buna karşılık genellemelere ve kuramlara gitmekten çekinen bir etnolog tutumundadır. C. Kültür ikilikleri göstermeyen toplumları inceleyen her etnolog da, incelediği toplumun ya da toplum olgularının eşittir konuların, özel niteliklere göre başka bir türlü uzmanlaşma zorunluluğundadır. Belli bir toplumun dinlik inanışları üzerinde araştırmalar yapıyorsa, din tarihçisinin bilgi gereçlerinden yararlanması, incelediği toplum, örneğin Sibirya'daki Yakutlar ise, onların yurtlarının coğrafyası, konuştukları dil ve benzeri üzerinde gerekli bilgilerle pusatlanmış olması, budun bilim, eşittir etnoloji, araştırma yöntemlerini Türk bilim, Türkoloji, araçları ile güçlendirmiş olması gerekir. Çağımızda madde bilimlerinde olsun, toplum bilimlerinde olsun, derinlemesine ve genişlemesine araştırmaların bir zorunluluk olması sonucunda uzmanlık kollarının sayısı da gittikçe artıyor. Eskiden bilim adamı çalışma odasına, bir laboratuvara, bir kitaplığa kapanık, tek başına bir ömür boyu süren çalışmalarının ürünlerini yayınlarıyla dünyaya bildirmekle görevli kişi diye düşünülürdü. Bugün verimli ve yararlı bilim çalışmaları, iş ortaklarından her birinin geniş bir araştırma konusunu bir yanından tutup didiklediği imeceli bir iş olmaya yöneliyor. Madde bilimlerinde bu dönüşüm daha hızla gelişiyor. İnsanlık ve toplumluk bilimlerde aynı yolu tutmak zorundadırlar. Çağımızın uygarlık gelişmelerine ayak uydurup insanlığa ve içinde yaşadığı topluma yararlı olmak dileyen her bilim adamı er geç bu yolu tutacaktır. Soru 3. Neden folklor yerine halk bilimi adı uygun görünmüştür? Yukarıda belirttiğimiz gibi çağımızda artık halk bilimini etnolojiden ayrı bir bilim değil de özel yöntemleriyle onun araştırma araçlarını zenginleştiren bir uzmanlık dalı olarak anlama eğilimi üstün çıkıyor. Ama gene de söz konumuzu olan bilime vaktiyle folklor adını takmış bulunan ülke İngiltere ile İngilizce konuşan ülkelerdeki Birleşik Amerika Devletleri ve benzeri bilim adamları bu genel anlayışa katılmakla beraber bu deyimden vazgeçmek de istemiyorlar. Ortak yazı dilleri Almanca ya da Almanca ile akraba bir dil olan ülkelerde Almanya, Avusturya, İsviçre'nin bir bölümü, Hollanda, Belçika'nın Flemenkçe konuşulan bölgesi ve benzeri folklorun bir çevirisi olan Volkskunde kelimesini benimsiyorlar. Bu ülkelerin dışında kalan kimi memleketlerde, örneğin Fransa'da folklor deyiminin kullanılmasında bir sakınca belirmiştir son zamanlarda. Bunun nedenlerinin kaynağı folklor kelimesinden giderek onunla adlandırılan bilimden çok o bilimin konusu olan çeşitli olguların anlaşılır olmasına çıkar. Tıpkı tarih kelimesinden hem bir milletin geçmişi hem de bu geçmişin çeşitli olgularını inceleyen bilim anlaşıldığı gibi. Folklor kelimesinin halk biliminin konularını belirleyen bu anlamı gitgide halk geleneklerinden esinlenen yaratma ve gösterilerin de aynı deyimle tanımlanmasına yol açıyor. Bilim konusu olan olgularla onların taklitlerini, yani halk biliminin konusu olmayacak, olmaması gereken yapmacık, yalancı yaratmaları, birbirine karıştırma, böylece bilim araştırmalarını yanlış yola saptırma tehlikesi beliriyor. Bizim memleketimizde halk biliminin daha emekleme döneminde olduğu düşünülürse, Bu tehlikeden korunma çarelerinin aranmasının bizim için daha önemli bir sorun olduğu anlaşılır. Şu da bir gerçektir ki, halk biliminin nitelikleri içinde en önemlisi, onun belli bir ülkede yaşayan halka özgü kültür yaratmalarını, gelenekleri ayrıntıları ile ve derinliğine incelemeyi üzerine almış olmasıdır. Halk bilimi bununla da kalmayıp, bir ülkenin bölgelerini ve bunların içinde de küçük toplum birliklerini, onların dil, ağız, din, mezhep ayrımlarını, onlardaki üretim ve tüketim özelliklerinden gelme farklı töreleri, törenleri, çeşitli kültür ürünlerini inceler. Bu olgudan kalkılıp bilim disiplini olarak milli halk bilimleri, yerli halk bilimleri olabileceği gibi bir sonuca varılabilir. Gerçekte ise milli bir halk bilimi ilkesi değil, halk biliminin milli ve yerli olguları söz konusu olmalıdır. Bütün bu nedenlerle örneğin Fransa'da eski bireyci ve ulusçu yerlici yöntemi artık tutmayan halk bilimcileri folklor kelimesinin dönüştüğü bilim dışı anlamlardaki sakıncayı da hesaba katarak bir bilim deyimi olarak Fransız folkloru yerine Fransızca'da İngilizce folklor kelimesinin tam karşılığını veremedikleri için Fransız etnolojisi deyimini yeğliyorlar. İşte bu nedenler bizi de folklor kelimesi yerine bir başka deyim aramaya iteliyor. Bizim dilimizde halk bilimi sözü İngilizce folklorun, Almanca Volkskunde'nin tam karşılığı olarak yukarıda tanımlamayı denediğimiz bilimi adlandırmaya elverişli bir deyim olarak yerleşebilir kanısındayız. Soru 4. Halk bilimi ne değildir? Onun başka bilimlerle ilişkileri nasıldır? Halk biliminin etnoloji, budun bilim, içindeki yerini gösterdik. Onun başka bilimlerle ortaklaşa incelediği bir takım konular olacağı, yukarıda birinci soruyu cevaplandırırken sıralamış olduğumuz konular ile değindiğimiz bilimlere bir göz atınca yekten anlaşılır. Ama halk bilimi sade yöntemleri değil, amaçları da başka olduğu için onlardan bağımsız bir bilim disiplinidir. Birkaç örnekle onun bu niteliğini de belirtelim. Halk bilimi bir bakıma bir toplumun tarihini inceler ama tarih değildir. O tarih belgelerinden kendi konusuna giren olayları, kurulları ve benzeri incelemek için yararlanır. Ama onu ilgilendiren açıklamalar tarihin ilgisini aşar. Tarihin amacı görevi bir olayı gerçekte nasıl geçmişse öylece öğrenmek ve bildirmektir. O olayı gerçeğe uymayan öğelerinden arttığı ölçüde görevini başarmıştır. Halk bilimi için bir olayın gerçekteki biçimi ne olursa olsun, gerçeğe uyan veya uymayan bütün yönleri önemlidir. Gerçeğin gerçek dışına doğru oluşması ya da gerçek dışından kalkılarak gerçeğe ulaşma, her iki yönde olayların dönüşümünü izleyerek onların toplum ya da bireyler için her aşamada değişen anlamlarını belirtmek, toplumun ya da bireylerin bu dönüşümlerdeki etki paylarını meydana koymak, işte aynı bir konuda tarihçi ile halk bilimcisini ayırt eden yöntem ve görev niteliklerinden birkaçı. Efsanelerin tarihçiyi tedirgin eden, elinden geldiğince yolu üstünden kovmayı iş edindiği bu ürünlerin her ayrı anlatma çeşidi halk bilimcisi için ayrı değer taşır. Edebiyat tarihçisi de bir yapıtın en doğru nüshasını, yani yazarın kendisince beğenilen, en son biçimiyle imzasını atıp okuyucularına sunduğu metni meydana koymaya çabalar. Ona göre incelemelere ve yazar üzerinde yargılara temel olacak bu nüshadır. Halk bilimin konusuna giren söz sanatı ürünü ise bir türkü, bir masal ve benzeri doğduğu andan başlayarak yayıldığı çağlara, çevrelere, yayıcısının çeşitli ruh aletleriyle dinleyici-yayıcı ilişkilerine ve benzeri sayısız şartlara göre değişik biçimlerinin her biriyle ayrı değer taşır. Halk bilimcisinin işi bu yapıtların çağlar boyunca geçirdikleri değişimleri ve bunlarla toplum arasındaki ilişkileri izlemek, anlamlandırmaktır. O ya da onların örgütlerini meydana getiren motiflerin bir bölgeden başkasına, ülkeden ülkeye, ulustan ulusa geçişlerini, böylece de dünyamızın birbirinden uzak köşelerindeki insan topluluklarının alışverişlerini aydınlatma çabasında bir katkıda bulunacaktır. Bir başka örneği dil bilimi, lingüistik üzerinde verelim. Halk biliminin incelediği olgular dil aracılığı ile ifadelerini bulurlar. Örneğin bir masal, masalcının demek ki masalın yurdu olan belli bir yerin diliyle anlatılmıştır.